Ayrım 5, sayfa 55. Siyaset ve ekonomi. Eli silahlı sokak politikası kavramını belki de kesin biçimde noktaladığı tarihtir bu bayarın ve 45 yaşındadır. Zaten artık yeni kimliği içindedir. Bayar, iktisatçıdır. Başarısı belki İş Bankası olayıyla başlar bu dönemde. Ancak kesin olan Atatürk ve kadrosunun ekonomiden ve paradan anlayan insanlara ihtiyaç duyduğudur. Öyle sıkıntılı bir savaş yaşanmıştır ki yakın geçmişte. Mesela Erzurum Kongresi'nde oluşturulan heyeti temsiliyenin üyeleri Mustafa Kemal parasızlıktan zaman zaman seyahat edemezler. Heyeti temsiliye üyesi Mazhar Müfit parantez içinde Kansu, Atatürk'le beraber de şöyle anlatır o günleri. Paşa Emirber Ali'ye emretti. Ali, bize birer şekerli kahve yap. Ali, paşam şeker yok, sade yapayım mı deyince paşa gülerek yüzüme baktı. Canım Mazhar Müfit, niçin şeker aldırmıyorsun? Yarını inşallah aldırırım. Hele şimdi sade kahve içelim. Emirber Ali sade kahveleri pişirmek üzere odadan çıktıktan sonra paşa masum masum gözlerini gözlerimde dolaştırarak farkındayım. Yine züğürt dedik dedi. Evet paşam, hem züğürt dedik hem de mevcut paramız şeker almaya elverişli değil. Şeker çok pahalı. O günlerden Cumhuriyet'e gelinir ve Atatürk önceliklerin başına milli ekonominin her ne şekilde olursa olsun güçlenmesi hedefini yerleştirir. Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin üzerinde gerek Bayar'ın Geçit dergisindeki anlatımını ve gerekse diğer kaynakları birleştirerek İş Bankası'nın kuruluş olayını verir. Atatürk önce Osmanlı Bankası'na ortak olmak ister ama olumsuz cevap alınır. Başka bir yabancı bankaya da mevduat olarak yatırılan 100 bin lira para hatırlatılıp ortak olma isteği seslendirilir. Buna da olumsuz cevap gelince o 100 bin lira bankadan çekilir. Ankara'daki bir dükkana çuvalla taşınır. Dükkanın önüne bir nöbetçi dikilir. Banka böylece kurulmuştur. Bayar bu sırada 1924'te imar vekilidir. Bir gün Atatürk'ün kayınbiraleri Uşakzade Muammer Bey kendisini ziyaret eder. Gazi'nin ve kendisinin 250 bin liraları olduğunu, bununla ihracat ve ithalat işleri yapmak istediklerini söyler. Bayar'ın ağzından devamı şöyle bu öykünün. İthalat ve ihracat işlerinin çok riskli olabileceğini düşündüm. Sonra Gazi'nin bu gibi işlere isminin karışmaması gerektiğini düşündüm. Vaktiyle bankada çalışırken Türk tacirlerinin yabancı bankalardan faydalandıklarını görür ve bir milli Türk bankasına ihtiyaç duyardım. Bu 250 bin lira ile 1 milyon sermayeli bir banka kurulmasının bunun aslında bir amme hizmeti olacağını düşündüm. Bu telkini Muammer Bey'e yaptım. Atatürk bu fikri beğenmiş, bir akşam sofrada konuyu ortaya attı. Bunu idare etmek için Celal Bey gibi bir insan lazım, dedi. Bir gün bahsi bana da açtı. Böyle bir şeyi kabul eder miydiniz, dedi. Siz emrettikten sonra, dedim. Vekilliği bırakmak gerekirse, mümkündür, dedim. Belki mebusluğu da bırakmak gerekir, dedi. Yine mümkündür paşam, dedim. O anda Atatürk'ün gözleri yaşarmış gibiydi. 26 Ağustos gününü, bakanın yıl dönümü günü tayin etmeyi düşündüm. Celal Bayar Atatürk döneminde böylece yükselir. 1934'te İş Bankası'nın 10. kuruluş yıl dönümünde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bulunduğu bir toplulukta Atatürk şöyle der. Bilesiniz ki Mahmut Celal Beyefendi Türkiye'nin en büyük iktisatçısıdır. Bu başarı Cumhuriyet döneminin büyük rol ayrımının kaynağıdır belki. İnönü Bayar ayrımını devletçi özel sektörü kavgası İş Bankası ile iktidar kadroları arasında başlar. İş Bankası'nın 10. kuruluş yıl döneminde Atatürk, Mahmut Celal Beyefendi Türkiye'nin en büyük iktisatçısıdır diye konuşur. Bugün demokrasiye özlem duyanların zaman zaman 1930'lar dünyasına atıfta bulunarak model sunmaları aslında ne kadar gariptir. Tek parti dönemini yaşamamış olanlar bu bakımdan 1946'da bir parti kurarak muhalefete geçme kararını veren Celal Bayar'ın cesaret ölçüsünü fazla kavrayamazlar. Bayar'a Demokrat Parti'nin kuruluşuna yol açan dörtlü tarih olayının sebebini sorduğumuz zaman aynı cevapları alırsınız. Milli şefe karşıydım, parti içi demokrasi istiyordum. Galiba demokrasi özlemi ötesinde başka dürtüler de vardır Bayar'da. Samet Ağaoğlu, Demokrat Parti'nin doğuş ve yükseliş sebepleri kitabında o 1940'lı yılları anlatırken şöyle der. Birkaç yıl daha geçecek, Bayar Başbakan arkasından da büyük oğlunun ağır iftiralara uğradıktan sonra vakitsiz ölümüyle de elemli sadece milletvekili olarak bir köşeye çekilecektir. Cihat Baban da politika galerisinde Bayar'ın evinde yediği 1950 öncesi bir yemekten söz eder. Sofrada ev sahibisi Bayar'ın merhum eşi Reşide Bayar bir ara şöyle konuşur. Celal Bey, gözümde hiçbir şey yok. Seni bile düşünmüyorum. Refi'nin intikamını almazsan hakkımı helal etmem. Sonra sözünü teyit etmek ister gibi elini iradeyle masaya vurdu. İsterlerse seni idam etsinler, dedi. Vallahi gam yemem. El verir ki çocuğunun öcü alınsın. Bayar, bizim hanım çok keskin diyerek işi şakaya vurdu. Fakat anlaşılıyordu ki Refi'nin genç yaşta ölümü Bayar ailesini İnönü'nün karşısına dikmişti. Refi Bayar, İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde bir davaya adı karışan ve duruşmalardan sonra kalp hastalığından vefat eden oğluydu Bayar'ın. 1950 seçiminden sonra bu konu yine Cihat Baba'nın bulunduğu kalabalık bir sofrada gündeme gelir. İnönü bu kez muhalefet lideri olarak iktidar aleyhinde demeç vermiştir. Bayar, belediye seçimlerindeki İnönü'nün konuşmalarını ele aldı. Birden fevkalade asabileşmiş göründü. Kendi sesinin tonuna bizzat kendisi önem vererek ''O'' dedi, ''aklını başına alsın. Evladımın hayatıyla oynadı. Affettik. Benimle oynadı, kusuruna bakmadık. Şimdi memleketle oynuyor. Bu kadarı fazla. Dedim ya, aklını başına alsın. Çünkü ben kızarsam onu evvela asarım, sonra muhakeme ettiririm.'' Bütün bu ve çok boyutlu diğer sebeplerin yansıdığı siyasal kavga Türkiye'de demokrasinin yaşamını daima tehdit etmiştir. Unutmayalım ki monarşiden cumhuriyete geçiş Türk toplumunun siyasete geleneksel yaklaşımını bir anda değiştirememiştir. Siyasetin amacı tabii ki iktidardır. Bir politikacının yükselmesi diğer politikacıların elenmesine ve başarısızlığına bağlıdır. Fakat Osmanlı'dan kalan siyaset geleneğinde iktidardaki politikacı muhalefetin kendisini elemek için değil, yok etmek için çalıştığını bilir. Muhalefet de bu açıdan en tehlikeli meslektir. 1930'ların tek partili döneminin basında yaşamamış mıdır bu zorlukları? Tek Parti. Rauf Mutluay'ın derlediği Hüseyin Cahit Yalçın'ın siyasal anılarında bu gazetecinin serencamı bulunur. Yalçın muhalif olduğu için Çorum'a sürgün edilir. İstanbul'a dönünce Yunus Nadi ile konuşup Cumhuriyet'e bir çeviri yapmak için anlaşma imzalar. Ancak ilk tefrika yayınlanınca Yunus Nadi yazıyı keser. Yalçın böylece açlığa mahkum olmuştur. Gümrük komisyonculuğu yapmak için başvurur. Türkçe sınavını şart koşarlar. Bayar bu dönemleri politika yapmayan politikacı olarak yaşamıştır. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulunca Bayar'ı Fethokyar Atatürk'ten istemiş fakat Atatürk Bayar bile bize lazım diyerek vermemiştir. Serbest Fırka Ege'de tutulunca İnönü Bayar'ı birincileme heyetinin başında bölgeye gönderir. Acaba halk neden iktidardan memnun değildir? Bayar işte bu gezide Aydın'da Serbest Fırka Başkanı olan Adnan Menderes'le tanışır. Menderes'in CHP'ye alınması için İnönü'ye tavsiyede de bulunur. Bu seyahat ertesinde Serbest Fırka'nın kendi kendisini kapatması olayı gelir. Bayar, danışıklı bir muhalefetin bile içinde bulunanlar için ne tür ciddi sonuçlar verebileceğini görür. 1930'ların tek muhalif partisi Serbest Fırka deneyi içinde kalmamıştır. Mete Tuncay, Tek Partili Yönetiminin Kurulması kitabında T.Z. Tunayan'ın Türkiye'de siyasi partilerine de atıfta bulunarak diğer denemeleri anlatır. 1930 yılı 26 Eylül'ünde eski milletvekili Abdülkadir Kemali Öğütçü Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nı kurar. Bu parti 21 Aralık 1930'da kapatılır. Cumhuriyet gazetesi ise partinin başkanı hakkında 2 Ocak 1931'de Hainin Herzeleri başlıklı bir yazı yayınlar. 1931 ortasında Arif Oğuz sol eğilimli layık cumhuriyetçi işçi ve çiftçi fırkasını kurmak isteyecektir. Ama hem bu partinin kurulmasına izin verilmeyecektir. Hem de 4 Ağustos 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan Vatan haini Arif, dün iki gençten dayak yedi benzeri olaylar gelecek Orçun başına. Celal Bayar, Cumhuriyet döneminin bu yıllarında muhalif politikacı olmanın güçlüklerine iyice tanıktır. Ayrıca Atatürk'e yakın çalışırken ülkedeki kuvvet dengeleri konusunda da bilgi edinmiş olmalıdır. 9 Eylül 1932 Cuma günü, İktisat Bakanı olduktan sonra daha önce İş Bankası Genel Müdürü kimliği ile özel sektör tarafından girişilen yatırımları gerçekleştirirken bu kez devlet yatırımlarına öncülük etmiştir. Bu sırada Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın ülke güvenliği açısından getirdiği bazı sınırlamalar vardır. Mesela demir-çelik tesislerinin deniz kıyısında olmasına izin verilmez. Bir top atımı mesafe miktarınca kıyıdan uzaklık aranır. İzmir Kağıt Fabrikası yapılırken güneş battıktan sonra bazı bölgelerde yabancı bulunması tehlikeli bulunduğu için Alman mühendislerin çalışması çok zor olur. Gemlikte Suni İpek Fabrikası'na düşman denizaltılara ikmal yapabilir diye su deposu koyulmaması istenir. Bayar İktisat Bakanı olarak bu sorunları Atatürk'e götürdüğü zaman da Mareşal Çakmak'ın isteklerine uyması gerektiği cevabını alacaktır. Acaba ekonomi dışı alanlarda da yer alan gelişmeleri izler mi? Belki de umursamaz. Galiba başbakanlıktan ayrıldıktan sonra farkına varır. Tek partili rejimde iktidar halk ilişkilerinin. Süreyya Ağaoğlu bir ömür böyle geçti de 1950 öncesi yıllardan bazı görüntüler verir. Bir gün Celal Bayar, Hakim Melahat Runcan ve ben Karpiş'ten yola çıktık. Yolda kırmızı plakalı otomobiline böbürlenerek kurulmuş bir vekil gördük. Bayar, bu kırmızı plakalı otomobilde gidenler dünyayı başka türlü görüyorlar, dedi. Celal Bayar, 1950'den sonra bu kez kırmızı plakalı arabaya yeniden kendisi binecek ve o da dünyayı başka türlü görecektir. Bayar'ın yaşadığı serüven ona direnç verdi. Bir toplumda demokrasi, bir tek doğru vardır, o da benim görüşümdür, tutumu içinde yürüyemez. Çoğulcu toplumlarda her kesimin kendine özgü bir doğrusu vardır. Halk oyu bu doğrulardan bir tanesini seçer. Doğrunun tek olduğu ve tartışılmadığı dönemler savaşlardır. Burada dost ve düşman vardır. Düşmanın doğrusu olmaz. İşte biz 1946'da çok partili demokrasimizde bu birden fazla sayıda doğrunun bulunabileceği gerçeğini pek kabul edemedik. Her parti ve politikacı karşısındakinin görüşlerini o kadar yanlış buluyordu ki sonunda birbirini vatanı satmak suçlamasıyla karalayanlar çıkmaya başladı. Bir yabancı sermaye tartışması gündeme hemen kapitülasyonları getiriyordu mesela. Bir karma ekonomi hemen devlet eliyle zengin yaratma tartışmalarını başlatıyordu. Neden bu böyle oldu? Acaba yakın tarihin hızlı değişiminin her döneminde ön planda rol alan politikacıların demokraside de yine ön saflarda görünmesi miydi bunun sebep? İşin acınacak yanı, bu yorgun ve binbir kavganın yükünü taşıyan insanların genç kuşaklara da bu kavgaları bir kan davası biçiminde aktarmış olmaları gerçeği vardı. Bugün bile bakıyorsunuz, her siyasal davranışın karşısına ikinci Kurtuluş Savaşı sloganı ile çıkmak isteyenler görülüyor. Ekonomik ya da politik görüşler tartışılırken taraflardan biri kendisini tutamayıp hırsız, satılmış, yabancı uşağı gibi çığlıklarla atılıyor ortaya. Bu anlayış içinde demokrasiye yürekten inanmadan demokrasiyi yaşatmak mümkün müdür? Şüpheliyiz. Bu tutumun sahiplerinin bir bölümü kendilerini sağ, bir bölümü de sol zannederler. Bunlara göre serbest seçim ancak kendi görüşleri lehinde oy fazla çıktığı zaman geçerlidir. Nitekim 1950 yılında CHP, 14 Mayıs seçimlerini kaybettiği zaman İnönü ve çevresindeki inanç şöyleydi. Halk bizi tutuyor, fakat biraz muhalefet de olsun istiyor. DP'ye bir muhalefet oluşsun diye oy verilirken ölçü kaçınca seçimi kaybettik. CHP'nin bu inancın yanlış olduğunu 1954'te iyice anlayınca arkasından demokrasiyi yıkan siyasal kavga başlayacaktır. 27 Mayıs'a dayanan büyük kavga. Ancak seçimi ve seçmeni kazanan DP'de CHP'den farklı değildir. Muhalefete kayan küçük kitleler bile DP'yi huzursuz etmekte ve mesela Kırşehir gibi iller cezalandırılıp ilçe yapılmaktadır. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemi sonsuza kadar kutsamamız gereken büyük olaylardır. Fakat sürekli bir savaşı yaşatmaya çalışmak ile demokrasiyi korumak arasında ters bağlantılar vardır. Celal Bayar'ın yaşadığı serüvenin bir görüntüsünü daha aktaralım. Bayar, Galip Hoca adı ile Ege'de Demirci Efe'nin yanındadır. Yine 1919 Ağustos ayı içindeydi. Köşkte cephe dönüşü sıcaktan bunalmış, yorgunluktan takatsiz bir halde incir ağaçlarının gölgesinde dinleniyordum. Galiba bir müddet kendimden geçmiştim. Efe'nin adamlarından 3 zeybeğin, ''Hoca, hoca!'' diye seslenmelerinden uyandım. Bana, ''Epey oldu, Efe acele seni bekliyor.'' diyorlardı. Hep beraber köşke geldik. Efe adeta halk mahkemesi mahiyetinde bir divan kurmuştu. Etrafında kalabalık insanlar vardı. Karşısında jandarma subayı kıyafetinde birini kendi usulünde sorguya çekmişti. Bu adam aydın jandarma taburu katibiymiş. Orta boylu, zayıfça saçlarına beyaz düşmüş bir kişi. Bizim sınırı geçince erlerimiz yakalamış karargaha Efe'ye getirmişler. Rahat rahat Efe'nin sorgusuna cevap veriyordu. Efe bir tomar kağıdı bana uzattı. ''Bak içinde neler var?'' dedi. Kendisi sorguya devam etti. Evrak denilen şeyler Aydın Rum Metropoliti'nin bizim bölgede oturan Müslümanlara gönderdiği mektuptu. Umumiyetle kendilerini Aydın'a davet ediyor, Yunan adaletinden bahsediyordu. Ben elimdeki bir yığın evrakı birer birer okuyor, diğer taraftan da Efe'nin sorduğu suallere kulak veriyordum. ''Demek Aydın'da kalan Türkleri iyi muamele ediyorlar, öyle mi?'' ''Evet Efe, öyle. Hiç kötülük etmemişler mi?'' ''Etmemişler Efe, etmeyeceklerdi. Metropolit Efendi teminat veriyor. Ya öyle mi? Bu kağıtları niye aldım getirdim? Aydınlılara geri dönmeleri için. Orada çok gövür askeri var mı?'' ''Var Efe, çok asker var.'' Bunun üzerine sert bir ses kulağıma aksetti. ''Ulan kahpe dinle, sen Türk müsün yoksa Yunan zabiti misin?'' Akabinde de acı bir silah sesi. Başımı kaldırdım, o tarafa baktım. Talihsiz adam cansız yere serilmişti. Efe de ayakta emir veriyordu. ''Bu adamı şu ağaca asın.'' Orada cılız bir ağaç vardı. Kaderinde dar ağacı olmak varmış. Arkasında 3 adam daha getirildi. Bunlar Bayar'ın kendi anılarından. Sanırız bunları yaşayan bir insan elbette ki daha sonra kendi başına çok ciddi işler geldiği zaman diğerlerine oranla daha fazla direnç gösterebilir. Eğer siyasal karşısı da aynı geçmişi bu tür bir savaş ortamı içinde yaşadıysa, sertliğin ve siyasal kavganın ölçüsünü sivil topluma oranla daha üst düzeyde tutabilirler. Ama demokrasi dayanır mı buna? Nitekim dayanmamıştır. Yürekten demokrasi ve halk oyuna inanan insanlar Bayar olayından ders almaları gerekir. Onun ya da ona karşı olanların kavgasını eski günlerin yıkıcı, öldürücü, karalayıcı yöntemleriyle sürdürmek kanımızca seçilen modeli demokrasi olmaktan çıkartır. Özgür düşünceyi söz hürriyetini zedeler. Otoriter eğilimleri davet eder. 1919'da Demirci Efeler dağıldı. Bugünlerde tabanca yerine kalem, dar ağacı yerine mikrofon kullanılmak istenirse sonuç çok farklı olur. Kavga değil çözüm, karalama değil düşünce üretmeyi öğrenmeliyiz artık. Bayar'ın yaşam öyküsü bile bu gerçeği açıkça belirtmiyor mu? Hürriyet ve İtilaf ile İttihat ve Terakki'nin kavgaları da Kurtuluş Savaşı da artık tarih yapraklarına kalmalıdır. Bilinmeli fakat sürdürülmemelidir. Celal Bayar'ın Galip Hoca döneminden görüntüler sonraki yıllarda da etkili olmuş mudur bilinmez. Ama bilinen gerçek şudur ki Bayar'ın yoğun yaşadığı yıllar daha sonraki deneylerde ona diğerlerinden daha fazla direnç vermiştir. 100. Yıl. 16 Mayıs gecesi Celal Bayar'ın 100. doğum günü dolayısıyla Hilton Oteli'nde verilen yemekte davetteyiz. Bayar yakınlarının kolunda salona giriyor. Alkışlıyoruz. Masalarda dünün ve bugünün politik yaşam sergisinden portreler var. Bakıyoruz, karşıda eski CHP'li Kemal Satır oturmuş. Aynı masada eski DP'li ve sonra CHP'li olan Cihat Baban da bulunuyor. 1950-60 arasını toz koparan fırtınasını hatırlıyoruz. Kemal Satır da ön saflardaydı bu dönemde. Ama şimdi ne diyor Satır? Celal Bayar'ın 100 yaşına bastığı bugün, Halk Partisi ve Demokrat Parti mensupları olarak birbirimize çok çektirdik. Burada altını çizerek kaydetmeyi bilhassa vazife telakki ettiğim bir noktayı belirtmek isterim. Partiler arası bu çekişme sırasında hem Demokrat Parti hem de o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi mensupları birbirlerine karşı güttükleri en şiddetli mücadeleye rağmen her iki tarafta vatanperverlik duygularından, vatanın bölünmezliği temel fikrinden asla sapmamışlardır. Evet, Kemal Satır şimdi böyle diyor. Ama işin iç yüzünü 1950-60 dönemini yaşayan partili kitleler nasıl bilebilirdi? Kıran kırana bir kavga görüntüsü yok muydu? Ve sonu da kavgaların sonu gibi taraflardan birinin kesin yenilgisiyle bitmedi mi? Oturduğumuz masada Emin Kalafat'ın eşi ve çocukları da bulunmaktaydı. Kalafat ve babam Cemil Sait Barlas okul sıralarından biri arkadaştılar. Sonra biri Demokrat Parti'de, diğeri de CHP içinde politikaya atılmışlardı. 1957 yılını hatırlıyorum. Bir genel seçimin ertesi günüydü. Ankara'daki evimizin çevresini polis sarmıştı. Sabah erken saatte babamı alıp götürdüler. Önce Adana cezaevine, arkasından Yozgat'a gönderildi. Demokrat Parti grubundan sızan haberlere göre Gaziantep'te seçim ertesi çıkan olaylardan ötürü başta babam olmak üzere Ali İhsan Göğüş'ün de aralarında bulundu. 30'u aşkın CHP'linin idamının istenmesi bile söz konusuydu. DP iktidardaydı. Babamın okul arkadaşları ve Emin Kalafat da iktidardaydı. Ama hiç faydası yoktu arkadaşlıkların. Ak ve kara vardı Türkiye'nin gündeminde. Birkaç ay Yozgat cezaevinde yattıktan sonra babam ve diğer CHP'ler bırakıldılar. Yargılanmamışlardı bile. Emin Kılıfat'ın eşi Bayar'ın doğum günü toplantısında anlattı. Yassıada günlerinde babama rastlamış yolda. Bu kez de babam arkadaşı Kılıfat için elinden bir şey gelemediğini üzülerek seslendirmiş. Bayar o gün 100 yaşındaydı. Ve Türkiye'nin bir bölümü hala Bayar'a kızıyordu. Doğum günü dolayısıyla yazı yazıldığı, toplantı yapıldığı için öfkelerini seslendirenler vardı. İşin ilgi çekici yanı, bu öfkelerin bazıları 1950-60 döneminde çocuktular. Ama o kavganın taraftarlarından biri olan Kemal Satır şimdi şöyle diyordu. Çünkü birinin başında rahmetli İnönü, diğerinde ise Sayın Bayar vardı. Her iki liderin etrafında da vatanperver arkadaşları görev başındaydılar. O günleri hatırlıyoruz yine. İnönü ile Menderes karşı karşıya gelip el sıkıştıkları zaman gazeteler manşet atardı. Bahar havası başladı diye yorumlar yapılırdı. O günlerin ünlü CHP'lisi rahmetli Faik Ahmet Barutçu hatıralarında yumuşama için sarf ettiği çabaları uzun uzun anlatır. Hep aynı filmi senaryoyu sabit tutup oyuncuları değiştirerek oynamaktan sıkılmayacak mıyız hiç acaba? İşte Celal Bayar 100 yaşındadır. Bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Ve şu anda sadece ailesiyle arkadaşları vardır elinde. Bir de uzun anıları. Politikacılar ve kamu görevine talip olan kişiler bu gerçeği anlamalıdır. Devlet malı ve iktidar bir kişinin ya da bir grubun tapulu malı olamaz. Yarış bir iktidarın mülkiyetine değil, hizmetine yöneliktir siyasette. Eğer çok partili parlamenter demokrasiyi yürekten benimsemiyorsak, uzlaşmayı, görüşmeyi, dostluk etmeyi öğrenmeliyiz. Sırasında görev bırakabilmeyi de öğrenmeliyiz. Yaşı ilerlemiş politikacılara karşı rakip partilerin de içinde bulunduğu geniş kitlelerin ilgi göstermesini sadece Almanya'da Ada, Fransa'da De Gaulle, İngiltere'de Churchill örneklerinden mi izlemeliyiz? Uygar politikanın gereklerini gazetelerin magazin sayfalarındaki yabancı kaynakları haberlere bakıp kendi siyasal yaşamımızda da uygulayamazsak bir ülkeye sürekli sivil demokrasi kolay kolay gelemez. Aydınlarımıza, yazarlarımıza, çizerlerimize büyük görev düşüyor bu yolda. Çifte standartları bırakıp ülkeye barış ve dostluk havasını egemen kılmaya çalışmalıyız. Reagan ve Brezhnev'in kavgasını eleştirdiğimiz gibi kendi içimizdeki kavgacıları da bizden yana olsalar bile eleştirmeliyiz. Celal Bayar'ın da aralarında bulunduğu siyasal kadrolar ülkeye hizmet ettiler, katkılar sağladılar. Ama bunu bir kavgayı sürdürerek yaptıkları için nihai değerlendirmede fazla başarılı görünmüyorlar. Bu kavga ülkede pek çok insanın eziyet çekmesine sebep oldu. Kendileri de eziyet çektiler. Demokratik rejim kavganın şiddetine dayanamadı, yıkıldı. Daha sonraki dönemleri de yansıyan büyük ayrılıkların tohumları atıldı siyasal ortama. Atatürk'ü Atatürk yapan ortam. Atatürk de bir insandı. Onun kişiliği de çocukluğundan başlayarak yaşadığı olayların çevresinin ve dünyanın şartları içinde oluştu. Atatürk bir dahiydi. Olaylardan ve çağın gelişmelerinden etkilendiği kadar onları etkiledi de. Ama bazılarını Türk toplumunun hayatı üzerinde de uyguladığı düşüncelerinin çoğu geçmişin birikimlerini ve o günün gelişmeleri üzerinde şekillenmişti. Atatürk bir Rumeliliydi. Bir zamanlar Türk olan Selanik'in kozmopolit yaşamına çocukluğunda tanık olmuştu. Çöken bir imparatorluğun son kuşağındandı Atatürk. Kötü yönetimin ve askeri maceralara dayanan hesapsızlıkların nelere mal olabileceğini yaşayarak görmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılına egemen olarak batılılaşma çabalarının ve ıslahat girişimlerinin nerelerde kilitlenip takıldığını da biliyordu. İttihat ve Terakki kadroları içindeki siyaset alıştırmaları ona Doğu toplumlarında ayakta kalabilmenin ancak güçlü olmakla sağlanabileceğini de öğretti. Siyasette uzlaşma ve hoşgörü zayıflık işareti olarak yorumlanır Doğu'da. Çağdaş uygarlık düzeyinin simgesi olarak gördüğü Batı Avrupa'nın tüm düşüncelerini anlamaya çalıştı. Bunların içinden beğenip seçtiği bölümleri Cumhuriyet düzeninin temelleri arasına yerleştirdi. Bazılarını ise önce deneyip sonra vazgeçti. Okuduğu kitaplardan, gazetelerden, görüştüğü insanlardan, gözlemlerinden dersler aldı. Özel hayatında da topluma dönük yaşamında da bu derslerin etkisi açıkça görülür. Mustafa Kemal'in gençlik yıllarında yıkılmak üzere olan Osmanlı İmparatorluğu'nu büyük devletler paylaşma hazırlığı içindeydi. Atatürk'ün dünyaya geldiği 1981 yılı hem tüm olarak Osmanlı İmparatorluğu için mutsuz bir dönemdir, hem de küçük Mustafa'nın küçük dünyası içinde mutsuz olmasına yol açacak sayısız sebepler vardır. Önce geniş çevreye bakalım. Atatürk'ün çocukluk ve gençlik yıllarının dünyasını 1909 yılında yazdığı kitapta Fransız sendikacı Paul Imbert şöyle anlatıyor. Abdülhamit'in padişahlığının ilk evresinde Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nda başrol oynamaktaydı. 1977-78 savaşlarını kazanmış olması, Rusya'yı Hristiyan uluslarının kurtarılışı politikasının temsilcisi ve öncüsü yapmıştı. Berlin Kongresi'nde Aristofanos, Yeşilköy Anlaşması'nın Rusya için çok kazançlı olan maddelerinde yapılmış olan değişiklikler, bu devletin Balkanlardaki saygınlığına dokunmamıştı. Gerçekleştirdiği zaferlerin kazancından yoksun bırakılan bu büyük Slav devleti, bütün kurtuluş umutlarının kendisine bağlandığı güçlü koruyucu olarak kaldı. Ne var ki yeni kurulan Balkan devletleri Moskova'nın vasiliğinden bıkmakta vazgeçmediler. Çar'ın kurtardığı Bulgarlar, Aristofanos Anlaşması'nda öngören Büyük Bulgaristan'ı elde tutamadığı için küskündüler. Sofya'da katlanılan 5 yıllık Rus egemenliğinden sonra bağlar koptu. Bulgaristan Bulgarlarındır sloganını ortaya atan Stambulov hükümetin başına geçti. Böylece Çar'ın kurtardığı halklar bile ondan uzaklaşıyorlardı. Öte yandan Abdülhamit de kaytarıyordu. Ne Rusya'nın öteden beri İstanbul'da gözü olduğunu ne de son savaşın facialarını unutmuştu. Öteki devletlerin elçileri padişahla konuşmalarında birbirleriyle yarış edercesine Petersburg'un telkinlerini zayıflatmaya çalışıyorlardı. Çar'ın çabalarına karşı 1986'da Prens Alexander'ın hükümeti sırasında Bulgaristan'la Rumeli'nin birliği benimsendi. Yıldız Sarayı'nda Rus nüfuzu yerini İngiltere'nin üstünlüğüne bırakmıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. De Gaulle, D-E-G-U-U-L-L-E. Churchill, C-H-U-R-C-H-I-L-L. Reagan, R-E-A-G-O-N. Renew, B-R-E-J-N-E-V. Paul, P-A-U-L. Imbert, I-M-B-E-R-T. Petersburg, P-E-T-E-R-S-B-U-R-G. Alexander, A-L-E-X-A-N-D-R.